Kıymetli Erkam Radyo ve Erkam TV dinleyicileri, bugün Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyiz. Balkan Günlüğü programında bugünkü konuğumuz Sayın Doktor Mümin Ömerov. Kendisi Radoviç şehrinden, Makedonya'nın Radoviç şehrinden. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk kıymetli hocam.
Sizi tanıyalım. Siz Makedonya doğumlusunuz. Türkiye'de eğitim gördünüz. Eğitim hayatınızdan başlayabiliriz. Özel çalışma alanı doktora da ve yüksek lisansta Makedonya'da vakıflar. Özellikle 18. ve 19. yüzyılda Makedonya'daki mevcut vakıfların yani Osmanlı vakıflarının hangileri olduğu, ne işler yaptığı, Osmanlı vakıflarına dair bilgilerin arşiv kayıtlarıyla işlendiği tezleriniz var. Bunlar kitaplaştı aynı zamanda. Öncelikle sizi tanıyalım. Bu çalışma alanını neden tercih ettiniz? Çalışma alanının kapsamları nelerdi? Bunlardan başlayabiliriz hocam. Buyurunuz.
Eyvallah hocam. Kısa bir tanıtımdan sonra ben de Radoviç'in Ali Koç köyünde doğdum. İlkokulumu ve ortaokulumu Ali Koç köyünde, ilkokulumu, ortaokulumu Radoviç'te. Daha sonra 2005 yılında İşdip'te Kur'an kursu olarak düşünülen bir İşdip müftülüğüne bağlı İsa Bey hocamızın Doğu Makedonya'daki imam, hatip eksikliğini gördükleri için burada en azından bir Kur'an kursu açıp bu bölgenin çocuklarını eğitmeye karar veriyorlar.
Yani biz İştip bölümü yaptık. İştip bölümünde İştip Medresesi yani Hamidiye Medresesi, İştip Müftülüğü uhdesindeki çalışmalar bunlarla alakalı Balkan Günlüğü programında konuk olarak aldığımız misafirlerimiz oldu. Siz de okuldan mezun oldunuz.
Tabii ki hocam. Biz oranın ilk nesil öğrencilerinden biriyiz.
Tamam.
Medresenin açılışından ilk nesil ve 2008 yılının sonunda mezun olduğumuzda şu an İşdip Müftümüz Nasir Recep ile yaptığımız istişareden sonra Türkiye'de eğitim görmeye karar verdik ve Bursa Uludağ Üniversitesi'ne 2009 yılında başladık. İlk adımımızı orada attık
Tamam.
üniversiteye.
Mezuniyet sonrası Bursa Uludağ'da başladınız. Bursa Uludağ'da nasıl bir öğrenciliğiniz oldu?
2009 yılında İşdip'ten çıktığımızda, İşdip'i 2005 yılında kurulan Deniz Fener Derneği'nin kurduğu, daha sonra Hüdayi Vakfı'nın bütün sistemini üstlendiği ve günümüze kadar hala ciddi çalışmaları finanse ettiği medresenin İlk nesil öğrenciler olmaktan öncelikle gururluyuz, mutluyuz.
Bir de okulun ilk doktora tamamlayan
İlk
öğrencilerindensiniz.
öğrencilerinden biriyim. İlk nesil olduğumdan gibi
Eyvallah.
o konuda da birinciyiz hocam.
Eyvallah.
Bununla da mutluyuz ve gururluyuz. 2009 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi'ne gittiğimizde Diyanet'in yurdu olması, Balkanlardan da ciddi sayıda öğrencinin bulunması hasebiyle orada bir sıkıntı yaşamadık. Gene arkadaşlarla tanışma noktasında gerekse faaliyetler hakkında gerekse eğitim öğretim biraz ilk yıl Arapça hazırlık getirmişlerdi.
Arapça hazırlık okudunuz. O esnada Somuncubaba'da mı kaldınız?
Somuncubaba Vakfı'na gidip geliyorduk ama biz Diyanet yurdunda
Tamam,
kalıyorduk.
Diyanet'in
Diyanet'in
burslu öğrencisi olarak ama
burslusu öğrencisi.
Somuncubaba'nın uhdesinde.
Evet, onlar vesile olmuştu bu konuda öğrencilerin Balkanlardan özellikle Bursa'ya gitmesine. Onlarla da muhabbetimiz, sohbetlerimiz, arada işte çeşitli etkinliklerimiz oluyordu.
Güzel. Yüksek lisansa geldiniz. Yüksek lisansta
2009 yılında başladığımız okulu 2014 yılında mezun olduk. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden. Akabinde yüksek lisans yapma planlarım bir yandan varken, bir yandan ülkeye dönme derken ve 2014 yılında yüksek lisansa da İslam tarihi alanında başladık.
başladınız. Sonra bitti.
O işte ders dönemi bittikten sonra yavaş yavaş tez konusu seçeceğiz. Artık bu en önemli konulardan biri. İşte nasıl bir çalışma yapalım? Ne yapsak daha faydalı olur diye bir yandan düşünürken bu konuda hiç unutmam Ali İhsan Karataş hocam bizi belki de bu konuda hem belgeleri sevdirmeye hem de ülkemle ilgili bir çalışmanın yapılmasını tavsiye etti, konu belirtmeden. Ben de bunu günlerce düşündükten sonra dedim evet, farklı alanlarda, farklı ülkelere yönelik, farklı İslam'da bir çalışma yapılabilir. Ama önce ben kendi ülkemi ne kadar tanıyorum belgeler olmadan.
Yani sizi bu Osmanlı vakıflarını çalışmaya sevk eden temel sahip, arşiv kayıtlarında geçmiş hikayede Osmanlı döneminde buralarda neler vardı?
Tabii ki özellikle işte Bursa'daki Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarımızın önemli bir kısmı Bursa arşiv kayıtlarını da çalıştıkları için derslerde bu örnekleri de biz bir yandan işliyorduk. Bu da bizim zihin dünyamızda bir anlamı yer ediniyordu. Böyle bir çalışma biz nasıl yapsak ya da nasıl bir çalışma yapabiliriz? Böylece tezimizin sistemi de oluştu ve ben özellikle dikkatimi çeken konulardan biri vakıftı. Ve Makedonya'da vakıfları çalışmak için yüksek lisans tezimi de Makedonya vakıfları üzerine aldık tabii.
Neydi tam konu başlığı?
15 ve 18. asırda Makedonya vakfiyelere göre Makedonya vakıfların işte işlevselliği. Burada işte Osmanlı dönemi ilk buraya nasıl geldi yani? Baktığımızda fetih planına 1382-1392-95 yıllarına kadar Makedonya bölgesinde fetihlerin tamamlandığını böyle kayıtlarda görüyoruz hocam baktığımızda. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın olsun eserinde veya Teaccüd Tevahit'e diğer eserlere baktığımızda genellikle böyle bir savaş planının, fetih planının olduğunu Timurtaş Paşa, Evrenes Bey, işte Paşa Yiğit Bey gibi komutanların, özellikle sultanların da katıldığı bir fetih politikasının, stratejisinin olduğunu görüyoruz. Ama fethin akabinde asıl işler nasıl başladığını görüyoruz.
Yapılandırma süreci.
Yapılandırma sistemi. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden getirilen Türkler, bazen gönüllü, bazen siyasi olarak.
İskan
politikası neticesinde. Makedonya'nın çeşitli şehir ve köylerine ihtiyaçlar doğrultusunda yerleştiriliyor her şehre. Çünkü artık şehirlerin yönetimi Osmanlı Devleti'nin elinde. Bir kadı, işte ona bugünkü tabirle emniyet amirliği, subaşı vesaire. Ondan sonra dini alanda yine müftüsünden imamı, hatibi ve bunları şehri, öyle söyleyeyim Osmanlı dönemi için konuşacaksak, Osmanlı döneminde Anadolu ve Balkanları, Balkan şehirlerini vakıf olmadan biz anlayamayız. Vakıfları devre dışı bırakırsak biz bu şehirlerin sistemini, yapısını anlayamayız. Yani bütün şehirlerin sistemini, her şeyini vakıflar tarafından kuruluyor. Burada baktığımızda özellikle Makedonya'da ve bütün Balkanlarda yerleşen halkın temel ihtiyacı, birinci ihtiyaç nedir hocam? Birlikte ibadet edecekleri bir cami. Bunu ilk başlarda baktığımızda uç beyleri olan kimseler, sultanlar, padişahlar, bu gibi görevliler önce burada bir cami, akabinde mektep, medrese, han, hamam, gelir getirici yapılarda. Çünkü vakıf sistemi öyle bir düşünülmüş, kurgulanılmış ki kurulduktan sonra başka insanlara ihtiyaç duymadan kendini idame ettirebilsin.
Tabii ya, belki konuyu şuradan başlatmak da gerekebilir. Yani Osmanlı bir vakıf medeniyeti. Bu bir. İkincisi, Osmanlı büyük oranda Rumeli'de büyüdüğü için, Rumeli'de geliştiği için, Rumeli'ye doğru genişlediği ve sistemi Rumeli merkezde kurduğu için, yani suyun öte tarafını kendisine hedef olarak belirlediği için, bu bölgeye geldiği zaman onun kalıcı olmasını sağlayan da aslında yönlendirdiği, ihtas ettiği vakıflar veya ihtas ettirdiği vakıflar. Dolayısıyla bir vakıf sisteminin bu bölgeyi yapılandırmasını istiyor Osmanlı. Vakıflar da çalışmalarına cami merkezli, yani cami, çarşı, mektep, yani bir kişinin hem dini, hem iktisadi, hem de yönetimsel anlamda o üniteyi bir araya getirdiği zaman onun idamesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasını öngörüyor. Bu da vakıf sistemi aslında. Anlattığımız vakıf sistemi. Çünkü malumunuz Osmanlı'da imar ve inşa işlerini devlet üstlenmiyor. Belediyecilik tabii, modern anlamda yok.
19. yüzyıla kadar bu özellikle Tanzimat'a kadar tabii. pek yok. Tanzimat'tan sonra kısmen de olsa desteğini görüyoruz.
Tanzimat aslında bir anlamda yenilenme, modernleşme hamlesi birlikte. Olduğu için o dönemdeki şeyler yapılanmayı tesis edecek veya yönetimi tesis edecek siyasi ünitelerin kurulmasından önceki sürede vakıflar tabii. ön planda.
Tabii vakıflar çünkü şehri imar eden toplumun her kesiminden özellikle burada baktığımızda tabii Anadolu bölgesinde farklı beylikler olduğu için herkes kendi bölgesinde ihtiyacı kadar vakfı tesis etmiş. Dolayısıyla Osmanlı Devleti egemen olduğu bölgelerde özellikle Anadolu'ya çok büyük yatırımlar tabii yatmıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda tabii. yapılıyor ama bir sistem var orada. Ama Balkanlar'da yeni fethedildiği için, Müslümanlar buraya yerleştiği için dolayısıyla şehirler baştan dönüştürülüyor. İslami bir ruh kazanıyor, kimlik tabii kazanıyor
İslam,
şehirde.
İslamlaşması yalnızca İslamlaşması değil, İslam olarak kalması da vakıflar, dernek veya işte vakıflar ve sivil toplum diyebiliriz. O dönem yalnızca vakıf var.
O dönem tabii
var.
Ki sadece vakıf sistemi üzerinden evet. ve bugünkü tabii dernek vakıf şeylerinden çok yönüyle onlar kesinlikle ayrışıyor. Ve külliye sistemi işte burada kurulan vakfın da baktığımızda mesela küçük bütçeli ölçekli vakıflar bir Sıbyan Mektebi örneğin yaptıracaksan kıymetli hocam. Bir iki tane dükkan tahsis edersen muallimin maaşını karşılarsın. Orasının halı, hasır, mum, yağ ihtiyacını karşıladığında Sıbyan Mektebi için yeterli ve öncelikle tabii Sıbyan Mektebi'nde de medresede yoksul ve yetimler tabii bunları da başarı kriterleri vesaire vakfiyelerde çeşitli bilgiler bulunuyor. Bazı vakıflar hassas davranıp kriterleri de var tabii ki. Bazıları da öğrenci bugünkü tabirle harçlık burs da veriyor. Mektepte evet. olanlara da ihtiyaçları da mesela Yahya Paşa bunlardan biri 1506 yılında kurduğu vakıfta. Hemen vakfı da yarı başımızda çarşıya da yakın. Evet. 20 tane fakir ve yetim öğrenciye özellikle Sıbyan Mektebi'nde bunlar zaten yoksul yetimden bahsettiği için normal olarak paraları da yok. Günlük 10 akçe bir para ayırıyor. Bunların işte defterdir, kalemdir, kağıttır, ihtiyaçlarını,
küçük giderlerini karşılamak.
Giderlerini. Ama asıl dikkat çeken Ramazan ve Kurban Bayramı'nda vakfiyede tek tek kaydettiriyor. Onlara alınacak o günkü tabirle takke, işte diyor bir çift ayakkabı, bir kuşak, hı hı. bir gömlek, bir bugünkü tabi pantolon. Yani bir yetim ve fakir öğrencinin bayrama geldiğinde onu da sevindiriyor. Yani hı hı. o kadar planlı, programlı, düşünceli bir Eyvallah. Sistem imar edildiğini görüyoruz. Bu tabi daha zengin, daha büyük bütçeli vakıflarda daha çok. Ama daha küçük bütçeli vakıflarda bakıyoruz bir mektep yapıldıktan sonra İki tane dükkan geliri taksis ediliyor. İşte birinin geliri diyor muallime maaş olarak verilsin. Birinin geliriyle bir dükkan geliriyle de buranın hasır, halı, yakacak diğer ihtiyaçları karşılansın. Ya. Ama aynı şeye medreselere geldiğimizde bakıyoruz ki medrese yaptıranlar, inşa ettirenler külliye olmasa dahil çok ciddi bir bütçeye ihtiyaç var. Bugün de öyledir. Mektepte iki dükkanla idare edilirken medresede öğrenciler yatılı olarak eğitim gördükleri için iki defa en az yemek yemeleri gerekiyor. Onun haricinde işte bugünkü tabirle burs, harçlık ihtiyaçları doğuyor. Müderrisin maaşı muallime göre medreselerin de bir sistemi var kendi içinde 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li vesaire 60'lıya kadar.
Hocam evet.
Dolayısıyla bütün burada farklı bir sistemin ve daha farklı bütçelerinde ve dolayısıyla medreselere baktığımızda daha çok paşa, uçbeyi, bey dediğimiz daha üst kesimi oluşturan, sınıfı oluşturan kimseler. Çünkü onların daha iyi bir bütçeleri var. Medrese yaptırdığında en az 5-6 dükkan, birkaç değirmen yani şu yanı başımızda duran çarşının da önemli bir kısmı vakıf dükkanı. Çünkü gelir giderini dedik ya hocam baştan. Sağlıyorlar.
Bir gelirle, akar sağlamış oluyor. Yapılan hayır hasenata akar sağlamış
tabii
oluyor.
Bir gelirler bir de giderler. Müderris kısmı, öğrenci kısmı giderleri şey yaparken diğer taraftan da dükkanlar gelir sağlıyor.
Peki oraya. Balkanlarla ilgili verebileceğimiz bir vakıf sayısı var mı hocam? Mesela sizin bu konuyu örneğin İstanbul'un fethinden itibaren olan sürede biz imparatorluğun tam anlamıyla yani devletleşmenin imparatorluğun hani fetret devri geçmiş, karışıklıklar bitmiş ve İstanbul fetholunmuş ve başka bir sistem başlıyor. İşte bu Yavuz ve Kanuni dönemlerinde müesses nizam tam anlamıyla yerleşiyor. Artık devlet-i ebed müddet aşamasına geçiliyor. O aşamadan itibaren örneğin 1500'lerin başlarını baz alsak 16. yüzyılın ilk çeyreğinden itibarenki süreci baz aldığımızda Balkanlardaki vakıf sayısı 100 yıl bölümlendirsek veya birkaç yıl 100 yıl içerisinde sayıların nasıl arttığını, durduğunu, azaldığını buna dair kaynaklar nasıldır? Yani sizin elde ettiğiniz çalışmalarınızı elde ettiğiniz veriler evet, sayı hocam. Bağlamında nasıldır?
Güzel bir soru sordunuz hocam. Aynı zamanda da çok geniş bir soru sordunuz. Evet, Balkanlar bugün belki toplasak Balkan ülkeleri altında 6-7 ülke İstanbul kadar bir nüfusu yapabilir belki de. Hı hı. Ama tabii bunlar her şehre köye göre ayrıldığı için geniş bir alanı, yelpazeyi kapsıyor aynı zamanda. Fakat şöyle söyleyelim, mesela Makedonya vakıfları üzerine Bulgaristan vakıfları, Bosna vakıfları çeşitli çalışmalar, araştırmalar olduğunu biz görüyoruz. Mesela Makedonya'da ilk vakfiyesine ulaştığımız Sungur Çavuş Vakfı 1438, ikincisi Arapça olarak kaleme alınan İshak Bey Vakfı 1444 yılında. Daha İstanbul fethi henüz ortada yok. Vakıflaşma bilincinin burada başladığını, sistemin oturduğunu, vakfiye de günümüze ulaştığı için rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle sayısal olarak bazı şeyleri tam vermemizin önünde şöyle bir sıkıntı var. Makedonya bölgesinin şeriye sicillerine baktığımızda manastır şeriye sicilleri haricinde 185 civarında defter var. Diğer şehirlerimizle ilgili bazıyla ilgili 1-2, bazıyla ilgili hiç şeriye sicili olmaması bu önümüzde net sayıları vermemizde önemli bir engel teşkil ediyor. Dolayısıyla 19. yüzyılda sadece vakfiyesine ulaşan 220 vakıf inceledik. Ama bunun haricinde şahsiyet kayıtlı, atik esas, diğer muhasebe kayıtlarında, çeşitli belgelerde daha vakıf isimlerine rastlıyoruz. Ama vakfiyesine ulaşmadığımız için o sayının içine katmıyoruz. Yoksa bu sayı sadece Makedonya için bile söyleyeceksek, yani 1500'ün üzerinde olduğunu.
Yalnızca Makedonya'da 1500'ün üzerinde Osmanlı olduğunu, vakfı oldu.
Kesin, bunu kesinlikle söyleyebiliriz.
Bu vakfiyesine ulaşılanlar mı?
Vakfiyesine diyorum. Çeşitli kayıtlar içerisinde gördüklerimiz. Ama vakfiye olduğunu diyeceksiniz. Vakıf olduğunu nereden biliyoruz? Mesela şahsiyet kaydının içerisinde Ahmet Efendi Camisi'ne Mehmet isminde yeni bir imamın atanması, bu imama günlük 4 akçe maaş verilmesi, bu neyi gösteriyor? Böyle bir vakfın kurulduğunu, aktif olduğunu, fakat hangi tarihte, diğer şartları nedir, kaç dükkan, kaç
şeriye kaç sicillerinde hamur. O kayıtlara ulaşmadıktan sonra bunu ispatlamak kolay değil diyorsun.
Tabii ki şeriye sicilleri diğer şey, çünkü şeriye sicilleri şehrin aynı zamanda atar damarıdır. Şeriye evet. Sicilleri içerisinde boşanma kaydını da bulursun. Atama kaydını da bulursun. Gelen
bütün
bir fermanın,
hukuki muameleler yazılır.
Bütün şey detaylı olarak çıkan bir kavgayı da bulursun. Hı-hı. Anlaşmazlığı da. Dolayısıyla onlar olmadığı için net bir şeyden bahsetmemiz oldukça zor. Ama diğer yandan şöyle bir belki bütün Balkanlar için kıyaslama yapılabilir mi bilmiyorum. Makedonya için yapabiliriz ama Balkanlar için de geçerli olduğunu. Osmanlı Devleti'nin 1400 yılından sonra özellikle Balkanlara yavaş yavaş yerleşmeye başlaması, tabii zamanla bu Belgrad'ın fethi biliyorsunuz daha geç bir dönemde baktığımızda. Dolayısıyla 1650'lere kadar Osmanlı Devleti maddi olarak da çok iyi bir seviyede olduğu için baktığımızda o döneme kadar Makedonya ve genel Balkanlarda uç beylerinin, sultanların, padişahların, vezirlerin kurdukları vakıflar büyük bütçeli vakıflar, özellikle külliye şeklinde gelirinin fazla olduğu vesaire. Ama
fetihlerin sürdüğü esnadan bahsediyor. Yani özellikle Viyana'ya kadar.
Evet, bu
fetihin işleyişi devam ettiği süreç içerisinde diyorsunuz. Bir yükseliş söz konusu.
Yükseliş 1650'den sonra Avam tarafından vakıf kurulmaya aynı hızla devam ediyor. Halk kesimi o kadar benimsiyor, bünyesinde bunu önemsiyor. Vakıf kurmaya artık bugünkü tabirle modernite halini getiriyorlar. Ama bunlara baktığımızda çok daha küçük bütçeli vakıflar. İşte para vakıfları oluyor. 1000 akçe civarında, 2000 akçe, 3000 akçe. Genellikle bakıyoruz bir caminin imamının maaşını karşılamak adına ya da bir müezzine maaş bağlanıyor ya da bir kütüphaneye bir kütüphaneci tayin ediliyor. Ya da Mevlid Kandili içinde bulunduğumuz günlerde Mevlid Kandili'nde sadece özellikle dikkatimi çekenlerden olduğunu söyleyeyim. Manastırda mesela kadınlar kendi hemcinslerine özel evlerde mevlid programı düzenliyorlar. Rebiül evvel ayında ve Rebiül ahir ayında. Bu iki ayda sadece böyle bir iki gün bizim bugün yaptığımız gibi işte ya da mevlid uzun haftası deyip şeyler geçiştirmiyorlar. Haftada bir mevlid okuttuklarını görüyoruz. Ve akabinde işte ikramların. Mesela baktığımızda bugünkü mevlid şeyine, sistemine bunu Süleyman Çelebi'nin mevlidi yazdığından sonraki gelişen süreçte başta bakıyoruz Peygamber Efendimiz'i dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesini anmak için vakfiyelerde de böyle. Daha sonra mübarek gün ve gecelere yayılıyor. Daha sonra bu bakıyoruz ki birisi vefat eden babasının adına okutuyor. Mesela Süleyman Efendi 1650 yıllarda Bosna'da okutuyor. Peygamber Efendimiz'e diye hediye edilsin ve babasına. 1800 akçe para harcıyor. Bunun içi de katılan cemaate, halka güllaptır, şerbettir, ikram edilsin diyor. Yani sistemin bir yerden başlayıp nasıl şekillendiğini...
Sistemin bir anlamda halka, avama nasıl tabii ki teşmil edildiğini de görmüş oluyoruz.
Her yılda bu uygulamalar tekrar edildiği için düşünsenize siz çocukluğunuzdan beri her yıl gittiğiniz camide Mevlid Kandili yapılıyor, şerbet ikram ediliyor, gül suyu ikram ediliyor.
O sistemin içerisinde büyümüş oluyorsunuz.
Zaman içerisinde artık bu bizim dinim, kültürümüzün bir ürünü olarak artık o kadar benimsiyorsun. Ve dolayısıyla böyle vakıflar bakıyorsun 19. yüzyılda evlerde yapılmaya, kadınlar daha rahat olmak için kendilerine özel, camilerde ayrı ve 2 ay 7-8-10 mevlidin okutulduğunu görüyoruz. Yani sistemin demek istediğim nasıl şekillendiğini bu vakıf örneği, yani mevlid örneğinin diğerleri için de aynı geçerli. Yani 1650'ye kadar diyebilirim büyük bütçeli vakıflar. 1650 sonrası 1911-12 yılına kadar giden sistem içerisinde daha küçük bütçeli vakıflar.
Yani 1600'lerde kaç tane Rumeli'de vakıf olduğunu...
Onu sayısal olarak hocam tespit etmemiz de zor. Bir de sayısal olarak da şöyle bir sıkıntıya düşüyoruz. Mesela aynı vakfı biz Yahya Paşa Vakfı'nın bir kısmı Bulgaristan'da, bir kısmı Makedonya'da, bir kısmı İstanbul'da. Bu üç vakıf mı, tek vakıf mı? Makedonya ile ilgili ben araştırma yaparken bunu bir vakıf sayıyorum. Bulgaristan'da yapılan çalışmada ayrı bir vakıf, İstanbul'da yapılan çalışmada ayrı bir vakıf olarak karşımıza sayabiliyoruz. Dolayısıyla bu sayılarda
da... Üç farklı bölgede olduğu için belki üç kere sayılabilir. İşte,
İlk dönem olan vakıfların
çoğu... Mustafa Paşa Vakfı da öyle çünkü.
Evet, Süleyman Efendi, Sinan Paşa... Mesela Sinan Paşa Vakfı'nın bir kısmı Makedonya'da, bir kısmı efendim Bosna'da, bir kısmıdır Yunanistan'da, bir kısmı Yemen'de. Mesela bu kaç vakıf? Bir vakıf mı sayacağız? Beş vakıf mı? Dolayısıyla böyle tam sayı verirken sıkıntılara düşebiliriz.
Peki,
bu
konuda.
Peki
kapanışta yani Osmanlı'nın çekilmesiyle birlikte... Vakıflar tamamen devlet mülkü haline getiriliyor. O döneme geldiğimizde nasıl bir vakıf manzarasıyla karşılaşıyoruz?
Şimdi bu ayrı bir konuyu teşkil ettiği için şöyle cevap vereyim.
Ya kısa kısa bölümlendiriyoruz ya o anlamda hani...
İşte 1911 sonrasında da tabii bir günde vakıfların tamamına el konulmuyor. Dolayısıyla biz daha sonraki belgelerde de 1927 yılı defterleri, 1922 yılı, 35 yılı, 40 yılı defterleri ya da atama kayıtlarından görüyoruz ki vakıfların daha tamamına el koyulmuyor. Tamam, bir kısmına el konuluyor, bir kısmı yıktırılıyor, yerine başka şeyler inşa ediliyor. Bir kısmına çok cüz'i belki ücretler ödeniyor. Bunları bütün hepsi ayrı ayrı konuları oluşturduğu için ve burada da elimizde tam net bir kaynaklar yok. Kaynakların bir kısmı kullanıma açık olmadığı için, bir kısmı yok edildiği için, bir kısmına izin verilmediği için tam bir böyle net olacak şekilde açıklama yapamayız bu konuda. Çünkü elimizde net açıklama yapmamız için net kayıtların ve kaynakların olması lazım. Biz de onları değerlendirip daha somut ifadeler kullanabiliriz. 1911'e kadar kullandığımız gibi 1911 sonrası aynı şeyleri kullanmakta güçlük çekiyoruz. Yani 1911 ile özellikle 2000'li yıllara kadar aşağı yukarı giden kapsayan süreci. Bu tabii daha ayrı bir çalışma konusu aynı zamanda. Ama hiç bilgi de yok anlamında değil. Tabii ki bu dönemlerle ilgili de cüz'i de olsa bilgiler var.
Ya bir sayı var mı aşağı yukarı bununla alakalı? Yani tabii iki kere, üç kere sayma durumu söz konusu olur dediniz. Bir kere mi sayacağız, üç kere mi sayacağız? Ama aşağı yukarı yani Makedonya bölgesinde bu kadar vakıf olduğu, işte Bulgaristan bölgesi, işte Yunanistan bölgesi veya sancak sancak da. Yani İşkoda sancağı, Kosova sancağı.
Evet hocam, burada öyle de bir birinci şeylerden biri. Mesela Üsküp 19. yüzyılda manastır vilayet oluyor. Üsküp bazen vilayet bazen sancak oluyor Kosova'ya bağlı. Biz bu Makedonya dediğimizde günümüz sınırları içinde kalan bölgeyi düşünerek bunları söylüyoruz.
Evet.
Mesela işte Üsküp sancağına bağlı olan nerelerdir genellikle? Baktığımızda Kumanova, Kratova, Kirvapalanka, İştip, Radoviş, bazen Köprülü buraya bağlı, bazen Velez'e bağlı olarak Koçan'a burayı bağlı. Manastır'a bağlı olanlar Kırçova, Ohri, Debre. Debre bazen Arnavutluğa bağlı olarak Debre-i Bala, Debre-i Zir olarak geçiyor. Diğer tarafta Struga. Bunlar genellikle Köprülü'yle birlikte Tikveş bölgesi Manastır'a bağlı vilayet. Ama ülkenin bazen Doiran, Tikveş, aynı zamanda Strumca, Selanik'e bağlı olarak bazen görüyor. Bazen Köstendil sancağına.
Ya siyasi çünkü, ve iktisadi olarak.
Tabii kendi içerisinde onların artık uzaklık, yakınlıklarına göre mi tam bir şeyi de bazen kestirmek zor. Çünkü değişiyor.
Vergi toplamayla ilgili de.
Vergi toplama durumlarına göre. O yüzden de sıkıntılar var. Yani net sayılar özellikle verilmesi konusunda. Yoksa bakıyoruz ki çeşitli kayıtlarda vakfiyesine ulaştığında da işte 5 tane 6 tane kayıt çıkıyor. Ama çok onun dışındaki kayıtlarda, inceleme, araştırmalarda bakıyoruz ki 30'u 40'ı çok rahat bulabilecek şekilde. Belki de 50'yi geçebilecek. Mesela 20'ye yakın sadece bugün Türk Yörük Köyü olan yerler, bugün 7-8 kaldı tabii, önemli bir kısmı göç etti. 30'unda cami var. Hepsinin birer vakfı var. En basitinden ele alacaksak bir şehir olarak.
O camilerin aslında işlemesiyle, çalışmasıyla alakalı
vakıf var.
Bu vakıflar dinamo görevi görüyor. Onun iş akarı var. Akarı üzerinden o caminin devam etmesini, devamlılığını sağlamış oluyor.
Kesinlikle. Bu bütün şeylere baktığımızda dediğim gibi yani keşke bütün arşiv belgeleri kalıp günümüze ulaşsaydı. Tabii ki her şey hakkında net bilgi verseydik. Yani medrese sayısı hakkında olsun, mektep sayısı hakkında olsun, tekke sayısı hakkında olsun, han, hamam, hepsiyle ilgili daha net bilgiler verebilsek. Ama bu konuda dediğim gibi vakfiyelerine ulaşamadığımız için, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde tabii olanlar, Makedonya Üsküp Arşivi'nde olanlar, Başbakanlık Arşivi içerisinde bulunanlar, çeşitli diğer belediyelere ait arşivlerde cüz'i belgelerle birlikte, keşke hepsi olsaydı, o zaman daha farklı bir değerlendirme olacaktı ve aynı zamanda ülkenin tam demografik yapısı, gerçekten bugün günümüze bu eserlerden ne kadar ulaştı? Özellikle Makedonya'nın güneydoğu bölgesi diyebileceğimiz İştip, Radoviş, Koçana, Vinica, Pehçevo, Delçevo, Strumca, Negotin, Kavadar, Demirkapı, Gevgeli'ye kadar olan kısımda vakıf yapıları birkaçı geçmiyor. Ama bizim elimizde çok daha fazla kayıt var. O ulaşmayıp daha önce yok olan, giden bir şekilde tarihe karışanları değil. Ya 1911 sonrası ortadan o kadar kaldırılıp ki bugün şehre geldiğimizde Radoviş'e bu temsiliyeti birkaç yapıda görebiliyoruz. Yani Orta Cami ya da Çarşı Cami, Merkez Cami 1970 yılında yıkılıyor. Bugün sadece minare sahipte. Hemen yanında işte mektep, kütüphane gibi, tekke gibi bir iki rivayet var. Bu konuda olan bir yapı. Bir de köprü var şehrin merkezinde. Temsil bunlar. Sturunca'ya gittiğinde Orta Cami var. Evet. İştib'e geldiğinde Kadınana Camii, Hüsamettin Paşa Camii, Hüsamettin Paşa yine sanat galerisi olarak kullanılan bedesteni ve de Pembe Hanım Vakfına Hamidiye Medresesi. Bu yapılar kaldı. Evet. Halbuki biz İştib'de çok daha sayının yani yüksek olduğunu bütün detaylarıyla biliyoruz. Yani vakfı böyle başlayıp biz bir kısmını konuşuyoruz. Öyle baştan tabii alıp bu birkaç programı gerektirecek tabii, kadar geniş bir alan. Eyvallah. Biz sadece giriş mahiyetinde eyvallah. Bir
genel malumat bağlamında
bunu söylüyoruz.
Peki son olarak hocam günümüze geldiğimizde vakıf mallarının devlet tarafından iade süreci söz konusu. Pek çok Osmanlı zamanında vakfiye olan yerin işte Yugoslavya döneminde devlet tarafından mülkleştirildiğini, temellik ettirildiğini biliyoruz ama onlar şimdi tekrar iade süreci devam eden pek çok mülk var. Bunların bir kısmı alındı. Nasıl? Örneğin Kalkandelen şehrindeki Harabati Baba Külliyesi olduğu gibi oradaki İslam Birliği'nin yani yerel Diyanet İşleri Makedonya İslam Birliği ya da Diyanetinin uhdesine geçti. Pek çok onun devamındaki araziler Üsküp'te.
Tabii hocam bu.
Bezisten, Aras'ta çarşısı, çarşının içerisindeki pek çok dükkan. Yani daha önce devlet tarafından temellik ettirilmiş, el konulan
yapıların.
Asli hüviyetinin dışında kullanılmış, kullandırılmış, kiralanmış yerler. Şu an buradaki Müslümanların edildiği İslam Dini Birliği yani buranın yerel diyanetine geçmekte.
Bunun için çok ciddi çabalar.
Siz de buradaki Diyanet İşleri'nde çalışıyorsunuz. O birimdesiniz. Yani burada vakıf mülkleriyle alakalı olan süreci yöneten birimdesiniz. Bu sevindirici. Biz de yakından takip ediyoruz. Biz de mutlu ediyor. Yani bu Osmanlı eserlerinin tekrardan buradaki Müslümanların himayesine geçmesi, onların istifadesine sunulacak şekilde mülklerin, tapuların buradaki Diyanet'e geçmesi çok sevindirici. Onlarla ilgili de birkaç kelam alabilir miyiz?
Onlarla ilgili hocam daha özellikle Balkan savaşlarından sonraki süreçte vakıf müdürlüğü, vakıfka direksiya dediğimiz kuruluyor. Bu akabinde tabii özellikle Makedonya'da bir ülke olarak bağımsızlığını kazandığından akabinde İslam Dini Birliği içerisinde vakıf müdürlüğü kuruluyor. Ve burada Makedonya'da var olan vakıfların tamamını biz arzu ediyoruz ki iadesi İnşallah. Gerçekleşsin. Bunların en azından çok cüz'i bir kısmı da geriye alındığı için bugün tekrar vakıf mülkü haline getirildiği için bizleri mutlu ediyor ve ileriye yönelik ümit veriyor bu tür çalışmalarda. Tabii ki vakfiyelerle burada kullanılırken delil olarak bizim için hepsi birer delil ama özellikle Yugoslavya döneminde farklı tabu kayıtlarının çıkarılması,
çeşitli
sıkıntıların tabii ki olması önümüzde de büyük bir engel teşkil ediyor.
Ama sizin ibraz ettiğiniz mahkemelere sunulur Osmanlı zamanındaki en eski evrakı ibraz ediyorsunuz.
Bütün bunların bir yandan çalışmalarımız müdürlüğünce devam ediyor. Hem Osmanlı dönemi belgeleri hem de sonraki dönemde elimizde var olan dokümanlar delil olarak sunulup işte bir kısmında güzel neticeler alıyoruz. Diğer kısımlarında iade edilmesi konusunda çabalarımızı çeşitli yollarla bu konuda özellikle devletimize sunuyoruz. Ve bu konuda da inşallah daha somut adımlar atılacağını gelişeceğini ümit ediyoruz.
Pek çoğu da çok değerli, paha biçilemez konumda olan, paha biçilemez derece tarihi eser niteliğinde olan yerler. Örneğin şu an bizim içerisinde bulunduğumuz Üsküp Türk Çarşısı, Osmanlı Çarşısı birkaç ismi var ya da Eski Çarşı. Bu çarşının içerisindeki en nadide yapı Aras'ta çarşısı. Yani Aras'ta üstü kapalı olan Bezisten, Bezisten çarşısı. Bu Bezisten'in son işi 1,5-2 yıl önce buradaki Diyanet İşleri'nin UTS'ine geçmesi söz konusu oldu. Bu çok sevindirici, çok değerli bir yer. Sonra Kapanhan. Kapanhan
hocam şöyle
çok değerli, Kapanhan. Dünya ne derler kültür mirasına girecek derecede bir yer.
Kurşunlu Han, bütün bunlar Harabati Baba Tekkesi, Suduhan, bütün bunlar. Eğer ki bugün gerçekten olmasa, Üsküp Taş Köprüsü,
evet,
bu yapılar, bu tarihi çarşı korunmasa,
hamamlar,
çifte hamam burada,
Davutpaşa
hemen hamamı. Davutpaşa Hamamı, bugün Makedonya'ya, Kuzey Makedonya'ya gelen turist sayısı da emin olun yarı yarıya diyor. Çünkü burada bu tarih, bu ruh insanları buraya çekiyor. Yani özellikle Taş Köprü'nün üzerinde durup bir insan Vardar'ın karşı yakasına, Vodno'ya doğru seyrettiğinde, farklı bir şehir, yüzünü bu tarafa, çarşıya doğru döndüğünde bambaşka bir şehir, bambaşka bir ruh. İşte insanları da burayı cezbeden, aynı zamanda görmeye, bu tarihi yapıyı, bu tarihi havayı teneffüs etmeye, bunlar teşvik ediyor.
Tabii dolayısıyla o şehrin de kültürü,
şehrin de
toplumun
kültürü,
da kimliği,
mirası, kimliği, 500 yıllık, 600 yıllık burada bir miras söz konusu.
Evet.
Bunların insanlar, evet, o tarihi de şehrin içinde görmek istiyorlar. Bunun için geliyor. Dolayısıyla inşallah bundan sonra da diğer yapılarda yine İslam Dini Birliği uhdesine, Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerine yaptığımız çalışmalarla verilir ve daha güzel neticeler
İnşallah.
Almayı ümit ediyoruz bu
İnşallah.
Konuda.
Tabii yani baktığımız zaman örneğin Sırbistan'da tamamen yani neredeyse hiçbir şey kalmamış, yok edilmiş durumda. Var olan
izler
vakıf eserleri.
Siliniyor.
İşte bu aslında o kimliği de ortadan kaldırmakla ilgili bir durum. Dönem dönem o işlenilmiş, yapılmış. Yine Üsküp'te de, Makedonya'da da, farklı yerlerde buna benzer dönem dönem milliyetçi politikalara kurban edilmiş pek çok tarihi eser, Osmanlı eseri, İslam eseri mevcut. Ama özellikle son 20-30 yıldır Türkiye'nin bu bölgedeki gerek sivil toplum, gerek devletleriyle yaptığı pek çok restorasyon çalışması, bu eserlerin kaybolmaması, gelecek nesillere aktarılması, buradaki Müslüman unsurların kimliği hüviyetinde olan bu eserlerin devamlılığını sağlamak anlamında ciddi destekler
bu
anlamına
en önemlisi
geliyor.
Zaten bu sevindiren yönü, bu tarihi yapılar yine günümüze bu şekilde ışık tutuyor,
evet,
diyebiliriz.
İnşallah hiçbir tane eser, yani Osmanlı Vakfiyesi'ne ait olan eser asli hüviyetinin dışında kullanılmayıncaya kadar bu geçiş süreci, transfer süreci devam eder. Buradaki bütün vakıf mülkleri tekrardan buradaki İslam Dini Birliği'ne, buranın yerel diyanetine geçmiş olur diye ümit edelim. Hocam, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Hocamızın kitabı 19. asırda Osmanlı dönemi Makedonya Vakıfları, Doktor Mümin Ömerov, Emin Yayınları'ndan çıkan bir eser. Bunu Türkiye'den de kitap sitelerinden, kitapçılardan tedarik edebilirsiniz. Makedonya'daki vakıflara dair pek çok bilgiye ulaşabileceğiniz bir eser. Erkam Radyo ve Erkam TV dinleyicileri, bir Balkan Günlüğü programının daha sonuna geldik. Bugün size Üsküp'ten, Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten seslendik. Üsküp Türk Çarşısı'ndan, Osmanlı Çarşısı'ndan seslendik. İçinde bulunduğumuz yapıda Osmanlı döneminde Osmanlı Bankası olarak kullanılan bir tarihi eser. Burası da Mustafa Paşa Vakfı, Azim Hamidayi Vakfı'nın bu bölgedeki projelerini yönettiği, yönlendirdiği birimlerden bir birim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Hocam, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Makedonya'dan selam ediyoruz. Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten selam ediyoruz. Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten, Osmanlı Türk Çarşısı'ndan selam ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Muhabbette kalın.